Ayrım 65, sayfa 447, bölüm 104. Cuma gecesi Mira sokağa sözünü tutuyordu. Berbat barlar, kaldırımdaki gizli pazarlıklar, duvarları tırmalayan uyuşturucu müptelaları, kapı sundurmalarının altına sığınmış anglofon fahişeler ve düzenli olarak devreye gezen polisler. Yağmur geceyi pusulandırıyordu ancak ben çevreyi hiç bu kadar net görmemiştim. Kırmızı hattımda ilerliyordum. İboga, köleler gibi ziyaretçimin de bu bitkiye ihtiyacı vardı. Başladığım noktaya geri dönmüştüm. Büyücü Foxy'nin yerine. Merdiven boşluğunda binlerce mum yanıyordu. Tıkanmış deliklerden, kapı aralıklarından, parke çatlaklarından, çıplak ampullerden yayılan çiğ ışıklar. Gaz lambaları, şamdanlar, sefil bir cinler alemi. Merdiveni hızla tırmandım. Manyoka, kızartma yağı ve idrar kokusu çoktan kendimi yakmaya başlamıştı. Foxy'nin katındaki çam yerması beni tanımıştı. Peşime takılmadan önce içeri girmem için kenara çekildi. Koridor boyunca yer alan odaları gezerken işe çıkmak için hazırlanmakta olan kızları gördüm. Kapıda yüzü karanlıkta kalan bir çam yerması daha vardı. Yanındaki herif ona bir işaret yaptı ve içeri geçtim. Perdeyi kaldırdım. Biblolar, küçük kutular, şişeler, tütsülerden yayılan kokular, dumanlar her ayrıntı yerli yerindeydi. Hayvan ayakları, çiçek buketleri, deniz kabuklarıyla dolu büyülü bir dünya. Foxy yalnızdı. Ayaklarını altına toplamış, bir baykuş gibi yere oturmuştu. Ona doğru yaklaşımı beklemeden kikirdedi. ''Hani, yine yollarımız kesişti.'' dedi İngilizce olarak. ''Bütün yollar sana çıkıyor Foxy.'' ''Ne istiyorsun prensim?'' Hep aynı şey. Martin Larfo hakkında bilgi. Ha, şu eski hikaye. Önceki görüşmemizde bana her şeyi anlatmadın. Siyah Iboga'dan bahsetmedin. Bir dizimi yere koydum. Senin şu uyuşturucu satışın beni ilgilendirmiyor Foxy. İsteyene istediğini satıyorsun. Ben siyah Iboga satmıyorum. Bu kutsal bir bitki. İnsan ruhu için tehlikeli. Bunu sana satacak kimseyi bulamazsın. Yalan söylemiyordu. Siyah iboga şüphesiz bir tabuydu. Yine de bu madde Paris'te dolaşımdaydı. Zamoski bunu doğrulamıştı ve ben onun kaynaklarına güveniyordum. Larfo bunu tedarik ediyordu. Nasıl? Karışık bir iş. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Gerçekten aramızda kalacak ama. Elimi tuttu. Parmakları yapış yapıştı. Uyuşuk bir ses tonuyla mırıldandı. Anlaşmamızı hatırlıyor musun? Başımı sallayarak onayladım. Yaralarımın ışığında parlıyordu. Pembe dilini şaklattı. Kızlarım sayesinde. Kızların mı? Üzgün bir çocuk gibi kafasını salladı. Larfo onlardan iboga bulmasını istiyordu. Senin burada mı? Bak tekrar ediyorum. Ben ona elimi bile sürmedim. Bu bitki benim ülkemde yetişiyor. Kızların başka kontakları da var. Gabonlulardan mı? Bir marabutlu. Dipnot. Kuzey Afrikalı dervişlere verilen ad. Tanıyan başka kızlar evet. Zenci cariye hikayeleri işte. Bu kaçakçılıktan ne zaman haberdar oldun? Larfo ölmeden hemen önce. Nasıl? Bir daha ölmeden önce beni görmeye geldi. Anneye ihtiyacı vardı. Neden? Siyah iboga arıyordu. Ona yardımcı olabileceğimi sanıyordu ama yanılıyordu. Neden senden istedi? Sana senin kızların çevirdiği dolaplardan söz etti mi? Larfo bana her şeyi anlattı. Öfkesi burnundaydı. Bitkiye ihtiyacı vardı. Özel, çok özel bir müşteri için. Kanımın donduğunu hissettim. Haklı olabilirdim ama haksız da. Fakat Araf ziyaretçisine yaklaştığımı biliyordum. Bu müşteri hakkında sana ne söyledi? Hiç. Hep daha fazla bilgi, İboga istediği dışında bir şey yoktu. Ve kabiliyeli korkuyordu. Bu tam olarak ne zamandı? Sana söyledim. Ölümünden 2 veya 3 hafta önce. Larfo hayatından endişe mi ediyordu? Koca gözlerini bana çevirdi. Ellerimi bırakmıştı. Israr ettim. Bana cevap ver. Bu müşterinin Larfo'yu tepelediğini mi düşünüyorsun? Sana söyleyebileceğim tek şey siyah iboganın peşinde olan bu kişilerin çok tehlikeli oldukları. Şeytanın esirleri, şatanistler ve Larfo bitkiyi bulamadı. Bundan eminim. Foxy yanılıyordu. Cinayet mahallinde Luke siyah iboga stoku bulmuştu. Aklıma başka bir senaryo geldi. Araf ziyaretçisiyle cumartesi katili aynı kişiydi. Larfo ona siparişini teslim etmişti ama henüz bilemediğimle bir sebepten dolayı ziyaretçi onu öldürmüştü ve iboga stokuna da dokunmamıştı. Larfo dedim. Senin kızlara müşterinden söz etti mi? Onun kim olduğunu saptamamıza yarayacak bir şeyler söylemiş miydi? Önündeki hayvanın içinde ağdalı bir sıvı döktü. Kan kırmızı renkli, hafif ılıktı. Sonra eline bron bir tokmak aldı. Boğuk sesiyle cevap verdi. Larfo kızları ondan söz etmiş. Evet, korkudan ölüyormuş. Adamın çok ama çok farklı olduğunu söylemiş. Ne açıdan farklı? Kafası siyah, odun boynundan hafifçe sallandı. Bu konuşma onu ya öfkelendiriyordu ya da üzüyordu. Larfo'ya göre bir amacı varmış. Nasıl bir amaç? Hani ısrar etme, tüm bunları hatırlamak hoş değil. İlk konuşmamızda bana Lerfo'nun katilinin bir rahip olduğunu söylemiştin. Rahip bu müşteri olabilir mi? Beni rahat bırak, kızlarımı korumak için büyümü hazırlamalıyım. Ter içinde kalmıştım. Tütsülerin dumanı gözlerimi yakıyordu. Her yer kıpkırmızı görünüyordu. Sanki gözlerimden kan fışkırıyor ve gördüğüm her şey kırmızıya boyuyordu. Ve tüm görüntüm arasında Arafat ziyaretçisi somutlaşıyordu. Yüzü yoktu. Onu kimyasal kokteyllerini hazırlamak için siyah iboga alırken, müstakbel ışıksızlara hazırladığı karışımı enjekte ederken kafamda canlandırıyordum. Ayağa kalktım. Foxy başı öne eğik, tokmak hala elinde yavaş yavaş havanı dövmeye devam ediyordu. Tak tak tak mırıldandı. Gözü bizim üzerimizde, peşimizde. Kim? Benim kızımı öldüren adam, Larfo'yu öldüren adam. Tütsülü esrar çekmiş gibi boğazım yanıyordu. Bir şeyler söylemek zorundaydım. Asıl ben onun peşindeyim. Büyücü sırıttı. Sesimi yükselttim. Beni küçümseme. Henüz oyun bitmedi. Kazanan belli değil. Karşındakinin kim olduğunu bilmiyorsan, alaycı bir acımayla gülümsedi. Hani sen bu hikayeden hiçbir şey anlamamışsın daha. Bölüm 105. Sabah 004. 00. Telefonum çaldı. Arayan Falco'ydu. Seninkini yeni buldum. Trofantoras Sokağı. Nantere. Adres İçişleri Bakanlığı'nın ek hizmet binalarının bulunduğu yere aitti. Oraya mı gidiyorsun? Hayır, düşünüyorum. İş tamam. Senden istediklerimi yaptın mı? Tüm dosya tarandı Sayın Peder. Manon'la ilgili bölüm. Neredesin? Eve varmak üzereyim. Eğer senin için bir bahsuru yoksa birkaç saat uyumak istiyordum. Falco, Bulgar Ev Mahallesi'nin arkasında 15. bölgede oturuyordu. Republic Meydanı'ndayım dedim, kontak anahtarını çevirirken. 10 dakika sonra senin evinin orada buluşalım. Seni bekliyorum. Sarı Köprüsü'nün sol yakasından geçtim. Yağmur durmuştu. Şafağın sökmesine daha vardı. Sokaklar bomboştu. Bogarenne'den geçtim ve sola Emizola Caddesi'ne döndüm. Teater Sokağı'na doğru devam ettim. Biraz ileride Falcon'un dayı vudusunu gördüm. Farlarını söndürmüş beni bekliyordu. Beni fark eder etmez arabasından indi ve benim arabama bindi. Oturur oturmaz bana bir USB stick uzattı. Hepsi burada. Macintosh'la uyumlu mu? Hiçbir sorun çıkarmak. Transkripsiyon için bir de plugin ekledim. Avcumun içindeki gümüş renkli dikdörtgene baktım. Magna'nın ofisine girmeyi nasıl başardın? Kimliğimi gösterdim. Daima en basit yolu seç. Bunu bana sen öğretmiştin. Görevli zaten yarı uyur haldeydi. Ona önemli bir gözaltı gerçekleştirildiğini ve bir dosyaya gerek olduğunu belirttim. Yargıcın bana ofisinin anahtarlarını verdiğini söyledim ve hatta onu ikna etmek için evimin anahtarlarını bile gösterdim. Onu tebrik etmem gerekirdi. Ancak anlaşmamızda böyle bir şey yoktu. Falco devam etti. Tutanaklara bir göz attım. Kızın aleyhine hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Falco kapıyı açtı. Onu durdurdum. Yarın hepinizi görmek istiyorum. Seni, Mayer'i, Malaspe'yi saat 9'da. Emniyette mi? Aspara'da. Savaş konseyi mi? Diye gülerek sordu. Ona göz kırparak cevap verdim. Diğerlerine haber ver. Kafasını salladı ve kapıyı kapattı. Yeniden seni geçtim ve ters yönde ekspres yola girdim. 10 dakika sonra Turene sokağındaydım. Yorgun, bitkin ve şaşkındım. Ama Magna'nın tutanaklarını okumak için sabırsızlanıyordum. Sokağın köşesinde yaya geçidinin üstüne park ettim. Kapıda giriş kodumu tuşlarken gözüm organize suç dairesinin arabasının bulunduğu yere takıldı. Altıncı isim bana onların uyukladıklarını söylüyordu. Arabada hiç kıpırtı yoktu. Camlar buğulanmıştı. Tanımlanamaz bir atalet söz konusuydu. Cama vurdum. Adam koltuğunda titredi. Evi böyle mi kolluyorsunuz? Üzgünüm. Ben açıklamalarını bekleyecek zamanım yoktu. Dörder dörder basamakları tırmandım. Sonra içim birden sıkıntıyla doldu. Kapıyı açtım, salona doğru yürüdüm. Oradan odaya geçtim, nefesimi tutmuştum. Manon oradaydı, uyuyordu. Kapı pervazına sırtımı dayadım ve rahatlamaya çalıştım. Yatağın üzerindeki silüetini hayranlıkla seyrettim. Yeniden hole döndüm. Padişahım ve silahımı çıkardım. Yağmur hızlanmış, çatıyı, camları, duvarları dövüyordu. Çalışma odası masasına oturdum ve USB stick'i mekime taktım. Dosya ikonu belirdi. Falcon'un verdiği programı yükledim, sonra yargıcın sayfalarına ulaştım. Falco doğru söylemişti. Corin Magna'nın elinde hiçbir şey yoktu. Ne Manon ne de aleyhine herhangi biri aleyhine bir bilgi. Okudum. Manon'un ifadesi annesinin cesedinin bulunmasından 2 gün sonra 29 Haziran 2002'de Lozan'da alınmıştı. Annesi şehrinde yargıç tarafından alınmış başka ifadeler de vardı. Lozan Üniversitesi rektörü Manon'un Mahalle esnaf, komşuları, mahalle esnafları aslında Mano'nun ifadesinde zaman bakımından aksayan bir an vardı. Ama cinayet zamanı nerede olduğunu ispatlayamaması onu şüpheli olarak öne çıkarmıştı. Üniversite eğitimine gelince sadece bir tahminimden öteye geçemezdi. Bilgisayarımı kapattım. Kaygılarım kaybolmuştu. Eğer kızıl saçlı bu yargıç Paris'te Manon'u sorgulamaya kafasına koymuş olsa bile Dodan'dakinden daha fazlasını öğrenemeyecekti. Ve Luke'un tanıklığı da bir şey değiştirmeyecekti. Saat 05:30. Gerindim ve masadan kalktım. Banyoya doğru yürüdüm. O sırada odadan yükselen bir uğultu duydum. Yaklaştım ve gülümsedim. Manon uykusunda konuşuyordu. Hafif bir mırıltı. Uyuyan prensesin cıvıltısı. Biraz daha kulak kabarttım ve birden demir bir kıskaç yüreğimi sıkıştırdı. Manon Fransızca konuşmuyordu. Latince konuşuyordu. Bağırmamak için kapının pervazına sımsıkı tutundum. Mırıltı kafamın içinde yankılanıyordu. Le quat facimus, le quat facimus, le quat facimus, le quat facimus. Manon Araf yolcularının andını tekrar ediyordu. Agostina gibi, Luke gibi, bütün ışıksızlar gibi. İnşa ettiğim bina bir kez daha yıkılıyordu. Manon'u aklamak için bütün teorilerim, varsayımlarım, girişimlerim ve başka bir katil bulmak için çabalarımın yerle bir olduğunu hissetmekteydim. Sırtım duvarda yere kadar kayıp kıç üstü oturdum. Başım ellerimin arasında bir çocuk gibi ağlamaya başladım. Umutsuzluk tüm benliğimi sarmıştı. Luke haklıydı. Manon negatif bir NDE yaşamıştı. Ruhunun derinliklerinde bu kötücül anıyı barındırıyordu. Tıpkı bir enfeksiyon gibi. Buradan da annesini öldürmüş olduğu sonucu çıkıyordu. Doğruldum. Hayır. Bu çok kolay olurdu. Hala teorimi savunabilirdim. Eğer Manon, Araf ziyaretçisi tarafından koşullandırıldıysa, bu deneyime ait bazı şeyleri uykusunda sayıklıyor olabilirdi. Bu da onun suçlu olduğunu göstermezdi. O, Demurgus, gölge katil Silvi Simonis'i kurban etmişti ve Manon'u bu işi yaptırdığına inanmıştı, inandırmıştı. Ayağa kalktım ve gözlerimi kurladım. Ziyaretçinin kim olduğunu bulmalıydım. Manon'u kurtarmanın tek yolu buydu. Onu ve diğerlerini. Bölüm 105, sayfa 453. 8:30, 15 Kasım Cuma. Gece gözümü kırpmamıştım. Manon saat 7'de uyanmıştı. Ona kahvaltı hazırlamış, fırından alınmış kruvasan ve çikolatalı ekmek de koymuştum. Sonra yarım saat kadar sonra olayların seyrini anlatmıştım. Pek tatmin olmamıştı. Evimde tıkılıp kalmaktan çok sıkıldığını söylemişti. Geceki konuşmalara en ufak bir imada bulunmadan ona sarılmış ve öğle yemeği için eve uğrayacağıma söz vermiştim. Şimdi Notre Dame Katedrali'nin tam karşısında, Soria kadar Dante sokağındaydım. Dün gece Falco ile buluştuğum meydanın birkaç metre ötesinde. Trafiğin gidiş geliş olduğu sokağa, adresimin tam önüne park arabamı bıraktım. Aspara bir çay salonuydu. Yarı Hintli, yarı Endonezyalı. Gizli bir toplantı söz konusu olduğunda adamlarımla burada buluşurdum. Zencefilli ve mangolu çayların içildiği bir yerde cinayet masası polislerini aramak kimsenin aklına gelmezdi. Salon kapalıydı. Bizi bu kadar erken kabul etmek patronun bir hoşgörüsüydü. İçerisinin dekorasyonu bir palmiye yaprağını andırıyordu. Dümdüz yeşil duvarlar, Veronese tarzı masa örtüleri, su yeşili kağıt peçeteler. Bütün mobilyalar sorgun ağacı ahşabındandı. Gizlenmek için mükemmel bir yerdi. Tek sorun vardı. İçeride sigara içmek yasaktı. İlk gelen bendim. Cep telefonumu kapattım ve bir siyah çay sipariş ettim. Kemo tadına çıkara çıkara yudumladım. Bir yandan da acil durum stratejimi kafamda şekillendirmeye çalışıyordum. Artık adamlarıma olayları bütün ayrıntılarıyla anlatma vakti gelmişti. Zaten yeterince zaman kaybetmiştim. Polonya'dan döndüğümden beri bir hafta geçmişti. Şimdi onlara bütün olayları açıklamalı ve önümüzdeki 2 gün içinde onlara salih görevler vermeliydim. Ancak Araf ziyaretçisi hakkında tek bir ipucu, tek bir kanıt olmadan bunu yapmak da çok zor olacaktı. Oturur oturmaz onlara kafamdakileri anlatmaya başladım. Madde 1. Marcel Larfa cinayeti. Madde 2. Jura bölgesindeki Silvi Simonis olayı. Madde 3. Aynı ritüellerle işlenmiş diğer cinayetler. Sonra onlara Near Death Experience'lardan yani ışıksızlardan söz ettim. Ardından bu olayın metafizik yönünü anlattım. Negatif demeyim, şeytanın bu işteki rolü, Araf yolcularının yemini. Çocukların gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Son olarak da onları benim akılcı varsayımından bahsettim. Tüm bu kabusun ardında tek bir adam vardı. Kendini şeytan sanan, ışıksızlarını yaratan ve asitlerle böceklerle intikam alabilecek bir kaçık. Anlattıklarım iyice sindirmeleri için biraz bekledim. Sonra devam ettim.